Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda sünneti korumak, sünnete tabi olmakla ilgili ayet-i kerimelerden devam ediyoruz. Cenab-ı Hak Nisa suresi 59. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve Resulüne iman eden kimse, bir problem olduğunda o problemi Allah ve Resulünün çözmesini ister, onlara arz eder. Bir önceki ayetin açıklamalarında da ifade edildiği gibi, önceki ayet-i kerime, onu hemen tekrar edelim. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Ayeti Nisa suresi 65. ayet-i kerime. Hayır hayır Rabbine yemin olsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir burukluk duymadan, bir rahatsızlık duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu ayet-i kerimenin de ifade ettiği gibi müminler herhangi bir konunun hakkında görüş ayrılığına düştüklerinde, bir konuyla ilgili görüş ayrılığı olduğunda problemin çözümü için Allah'ın kitabı, Kur'an'a ve onun Resulünün sünnetine müracaat etmek mecburiyetindedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sahabe-i kiram ihtilafa düştükleri her meseleyi ona sorarlardı. Vefatından sonra sahabe ve daha sonraki nesiller meselelerini Kur'an ve sünnetin ışığında çözdüler. Müminler arasında problem olan konu ister inanç ister günlük hayat ile ilgili olsun. Onu kitap ve sünnete göre halletme mecburiyeti vardır. Bu Allah Teala'nın emridir. Ayrılığa düştüğünüzde herhangi bir şey hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. Şura suresi 10. ayet-i kerime. Şura suresi 10. ayet-i kerimede ayrılığa düştüğünüzde herhangi bir şey hakkında hüküm vermek Allah'a aittir. Kur'an ve sünnete göre hükmeden doğru ve hakkaniyetli bir hüküm vermiş olur. Problemlerini kitap ve sünnete başvurarak halletmeyen, hükmünü o ikisine göre vermeyen kimsenin Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş sayılmayacağı da böylece anlaşılmış olur. Bu ayet-i kerime Abdullah bin Huzafe hakkında nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ı bir orduya komandan tayin etti ve askerlere komutanlarını dinleyip itaat etmelerini emretti. Abdullah bazı sebeplerle askerlere kızdı. Aralarında demek ki anlaşmazlık oldu, itaatsizlikler oldu. Onlara kızdı ve bir ateş yakmalarını, sonra da içine girmelerini emretti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni dinlemenizi ve bana itaat etmenizi size emretmedi mi? Dedi. Efendimiz, kim benim komutanıma itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Diye buyururdu ve gönderdiği seriyelerde askerlere tembih ederdi. Komutanınıza itaat edin. İşte kadınlara dokunmayın, çocuklara dokunmayın, ekinlere, ağaçlara dokunmayın, hayvanlara dokunmayın diye güzel tavsiyeler olurdu. Şimdi askerler de soruyor. Allah Resulü diyor bana itaat etmenizi emretmedi mi? Etti. O zaman diyor ateşi yakın, içine girin. Askerlerden bir kısmı bu emre uymadı. Böyle şey olmaz. Bu emir mantıksız, insanın ateşe girmesini komutan emredemez. Biz buna itaat etmeyiz dediler. Bir kısmı ise uymaya kalktı. Dediler ki bunlar zahiri oluyor, zahirci. Peygamber böyle buyurdu mazam. Yanın dedi yanarız. Öbürküler de diyorlar ki bu emir şer'i bir emir değil. İslam'a uygun bir emir değil. Yani bir insanın emrine ancak İslam'a uygun olursa uyulur. İslam'a uygun olmazsa, maruf olmazsa uyulmaz diyor. Esasen Abdullah onların kendisine itaat edip etmeyeceklerini denemek istemişti. Sonra gelip durumu Peygamber Efendimiz'e sordular. Sonra vazgeçiyor Abdullah. Tamam diyor, bırakın diyor, ateşe girmeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şayet girseydiniz ondan artık çıkamazdınız. İtaat yalnızca dinin uygun gördüğü konulardadır buyurdu. İnneme ta'atu fi marufin. İtaat maruf olan, İslam'a uygun olan konulardadır. Bu böyle olmayan konularda itaat edilmez. Bazı sapık gruplar bunu kullanıyor, alıştırır insanları. İşte Allah'a itaat, Resulüne itaat, alimlere itaat, kayıtsız itaat, böyle işleye işleye insanları, artık başlarındaki insanda olmadık kerametlerini yalandan, yanlıştan aktara aktara, ona artık itaatsizlik edilirse olmazmış gibi bunu iyice yerleştiriyorlar. Sonra da bu tür tabii ki hadisleri, dini konuları bilmeyen insanlar sadece o itaat kısmını öğrenmişler. Öğretiliyor onlara özellikle. Bu sefer onlara olur olmaz pek çok emirler veriliyor. İslam'a uygundur, değildir. Tabii onlara kılıf da buluyor insanlar. İslam'a hizmet olduğunu, İslam'a uygun olduğunu ifade ederek bu emirleri kılıflı bir şekilde de söylüyorlar zaten. Açıktan İslam'a zıt olduğunu söyleseler cahil insan da uymaz ona tabii ki. Ve insanları böyle kullanıyorlar. Bundan kurtulan yolu da tabii İslami konularda bir bilgi sahibi olmak veya İslam alimleri, gerçek İslam alimlerinin meclislerinde bulunmak, onlara sormak. İnsan bilgi sahibi olmazsa, işte neyin İslam'a hizmet olduğunu, neyin İslam'a uygun olduğunu bilmezse yanlış şeylere itaat edebilir. Bugün bu çoğaldı. Niçin? Çünkü İslam'la ilgili cehalet çok. İnsanlar İslam'ı gerçek manada, İslam'ın temel prensiplerini bile, yani şöyle tafsilatını bir tarafa, İslam'ın böyle ana prensiplerini, esas prensiplerini dahi bilmedikleri için bu tür hatalara düşüyor. Yani mesela bunlardan birisi nedir? Temel prensiplerden birisi bu hadis-i şeriftir. Efendimiz itaat yalnızca dinin uygun gördüğü konulardadır buyuruyor. Diğer bir husus mesela, bu dünyada diyor hiç kimse Allah'ı göremez. Bir hadis-i şerif. Ama bunu bilmezse insan, birisi çıkıyor ki ben diyor Allah'la görüştüm, bana şöyle emretti. Pek çok insan buna inanıyor, peşinden gidebiliyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Allah Teala'yı ancak cennette görebilir müminler. Bu dünyada göremez. Bu dünyada görüştüm diyen varsa yalancıdır. Kendi karşınıza çıkar da ben ilahım derse yalancıdır. Şeytan böyle pek çok insanları da aldatıyor. Bunu bilmek gerekir. Askerler komutanın emrine uyup uymama konusunda münakaşa etmişlerdi. İşte herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün ayeti bunun üzerine nazil oldu. Demek ki Kur'an ne diyor, sünnet ne diyor, ona bakın, ona göre hükmü vereyim. Yine Nisa suresinin 80. ayet-i kerimesi de sünnete sahip çıkmakla ilgili kıymetli dinleyenler. Men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın emir ve nehirlerini tebliğcisidir. Emir ve nehirlerin tebliğcisi. Daha önceki ayetlerde açıklandığı gibi o kendiliğinden bir şey söylemez. Ve men yantıku anil heve ayet-i kerimesi Necm suresinde geçmişti. Söyledikleri Allah'ın kendisine bildirdiklerinden ibarettir. Dolayısıyla itaat ve itaatsizlik sadece Allah'a karşı söz konusudur. Resul-i Ekrem'e itaati emreden ve ona itaati kendine itaat sayan Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak bunu koyuyor. Ve men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. İşte münafık başı Abdullah bin Übey'in itiraz ettiğine bir cevap. O ne diyordu? Muhammed işte kendisine itaati Allah'a itaat saydı. Hristiyanların Hazreti İsa'ya itaati gibi kendisine itaat etmemizi istiyor demişti. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resul'ün bir istisnası var. Ama onun dışındaki insanlar böyle değildir. Doğru sözlerine itaat edilir, yanlışlarına itaat edilmez. Şura suresi 52-53. ayet-i kerimeler. Ve inneke letehdi ila sıratın müstakim. Şüphesiz ki sen doğru yola, Allah'ın yoluna götürüyorsun. Sıratallahillezi. Devam ediyor. Lehumul kussemâtul ard. Şüphesiz ki sen doğru yola, Allah'ın yoluna, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in insanları vahiy ile davet ettiği yol doğru yol. Sırat-ı müstakimdir. Bu yol Allah'ın yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet etti. O halde İslam dininin bütün emir ve yasakları, yani Kur'an ve sünnet, sırat-ı müstakim dediğimiz doğru yolu oluşturur. Doğru yolun esaslarıdır. İslam'a gerektiği gibi inanıp onu hayatına uygulayan kimse doğru yolda sayılır. Resul-i Ekrem Efendimiz peygamberlikle vazifelendirildiği günden dünya hayatına veda ettiği ana kadar insanları Allah'ın yoluna davetle meşgul oldu. Bu yola davet etmenin bütün yol ve yöntemlerini ashaba, dolayısıyla ümmetine öğretti. Kendisinden sonra gelen halifeleri de aynı yolu izlediler. O halde insanlığı doğru yola davet etmenin yol ve yöntemini öncelikle öğrenmek gerekir. Sahabenin hayatından, peygamberimizin hayatından doğru yola davetin yolunu, yöntemini öğrenmek gerekiyor. Bu ise İslam'ı bilmekle olur. Kur'an ve sünnet bilgisi ilk temeli oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ayrıntılarıyla bilmek, siyer derslerini, siyer ilmini bilmek, öğrenmek dine davetin en önemli merhalelerinin başında gelir. Peygamberimiz hangi merhaleden geçti? Hangi merhalede hangi ayetleri okudu? Neler söyledi? İlk davetinde nasıldı? Biraz zaman geçince nasıldı? Sonra iman yerleşip kökleşince nelerden bahsetti? Hepsi bunların tedricen, kademe kademe olmuş. Madem ki Allah Teala sen doğru yola, Allah'ın yoluna götürüyorsun buyuruyor. O halde o yolu ve o yolun önder ve örneğini iyi bilip tanımak gerekir. Allah şahitlik yapmış. Sen doğru yola götürüyorsun diye. O zaman Allah'ın şahitlikte bulunduğu zatı iyi takip etmek gerekiyor. Sünneti korumakla ilgili bir diğer ayet-i kerime. Estağfirullah. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Nur suresi 63. ayet-i kerime. Şimdiye kadar açıklamaya çalıştığımız ayetlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden sakınmak gerektiğini, onun kendiliğinden konuşmadığını, söylediklerinin vahye dayandığını, Allah'ı sevdiğini iddia edenlerin Resulullah'a uyacaklarını, Allah Resulü'nün müminlere en güzel örnek olduğunu, müminlerin aralarında çıkan ihtilaflı meselelerde Resulullah'ı hem hakem yapmalarını, ihtilafa düştükleri konuları Allah ve Resulüne götürmelerini, Resulullah'a itaatin Allah'a itaat olduğunu, Resulullah'ın Allah yolunda kılavuzluk ettiğini öğrendik. Hep bunlar ayetlerin ifade ettikleri manalar. Bu ayet ise bütün bu niteliklere sahip bir Resul'e muhalefet edilmemesi, karşı çıkılmaması gerektiğini kuvvetle vurguluyor. Muhalefet edenlerin başına gelecekleri bildiriyor. Şayet karşı çıkılırsa böyle yapanlara Allah'ın dünyada bir bela göndereceği, onları ahirette de can yakıcı bir azaba uğratacağı beyan ediliyor. Resulullah'a muhalefet edenlere daha dünyadayken bela gelir. Bu belanın en kötüsü de diyor, kalbin yavaş yavaş küfre gitmesidir. Adam belki zahiren dünyevi olarak başına bir bela gelmeyebilir ama kalbi küfre gittiyse en büyük bela budur. Ahiretini kaybetmiş demektir. Ebediyetini kaybediyor demektir. Esasen iyi bir mümin peygamberine asla muhalefet edemez. Çünkü peygambere karşı gelmek insanı imansızlığa götürür. Bu ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Bu ayetteki muhalefet bu sebeple münafıkların davranışı olarak tefsir edilmiştir. Şayet bir mümin böyle davranırsa onda nifak alameti var demektir. Bunu devam ettirirse kalbi Allah korusun yavaş yavaş o tarafa kayma tehlikesiyle yüz yüzedir. Allah insana dünyada çeşit çeşit bela ve musibetler verir. Her türlü dünya meşakkati ve sıkıntısı bir bela, bir musibettir. İnsanların birbirlerini öldürmeleri, terör ve anarşi, zelzeleler, yangınlar, seller, insanoğlunun başına gelen ve birçoğu beşeri tedbirlerle önlenemeyen bela ve musibetlerdir. bunların her birinin bir günahın, bir isyanın mutlak neticesi şeklinde anlamak veya böyle bir sebebe bağlamak isabetli bir yorum sayılmaz. Zira Allah her isyanın ve günahın cezasını anında kişiye ve topluma yönelik bir bela ve musibete döndürmez. Hatta bizim inancımıza göre Allah kullarını cezalandırmakta acele de etmez. Günahkar kullarını tevbeye yönelmesi ve bir daha günah işlememesi için onlara mühlet verir. Ancak günahta ısrar edenleri bazı musibetlerle imtihan eder, ikaz eder, döndürmek için dönsünler diye. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ Belki dönerler Allah'a, tazarru ederler, dua ederler, iman ederler diye Cenab-ı Hak böyle küçük küçük hafif hafif onları uyarır. İmtihanlarla, belalarla, musibetlerle. Bu imtihanda başkalarının alacağı dersler ve ibretler de bulunur. Yani uyarılanlar olur, ibret alacaklar olur, sevap kazanacaklar olur. Hepsi çeşit çeşit. Herkes aynı durumda değildir. Bu bela imtihanı ferdi olabileceği gibi içtimai de olabilir. Çünkü günahkar fertler gibi günaha dalmış toplumlar da vardır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde bunların örneklerine rastlarız. İnsanların bilinen tarihi de bunlara şahitlik eder. Topluca günaha dalanlar, topluca isyana dalanlar. Bütün kutsal kitaplar, dinler ve örfler günah ile musibetler arasında bir ilginin varlığından söz ederler. Bazı kere musibetler mükafatları da beraberinde getirir. Çünkü fertlerin ve toplumların ıslaha yönelmeleri çoğu kere büyük musibetler sonrasına rastlar. Bir musibet bin nasihatten yeğdir atasözümüz bunu çok veciz bir şekilde ifade eder. Yani gelen belaların kimisi uyarız, kimiler için uyarıdır, kimiler için ibret alınacak bir şeydir, kimiler için de dereceleri yükseltecek bir sevap kapısıdır. Çeşit çeşittir herkesin kalbi durumuna göre. Bunu insanların hesap etmesi, bunun istatistiğini tutması mümkün değildir. Bunu ancak Allah Teala bilebilir kalplerin duygularını, onlara verilecek karşılığın ne olduğunu, gelen bir musibetin, belanın kime ne ifade ettiğini Allah'tan başka bilen olmaz. Bu da Allah'ın kudretini, azametini gösteren ayrı bir yön. Toplumun başına zalim bir yöneticinin gelmesi de dünyalık musibetlerdendir. Büyük belalardan birisi de odur. Toplumun başına zalim birisinin gelmesi. Ahzab suresi 34. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Müminlerin annelerine bir hitap. Burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki evlerinizde okunan, odalarınıza inen ayetleri ve hikmeti hatırlayın. Tekrar edin. Bu ayette kastedilen manayı daha iyi anlayabilmek için bundan önceki iki ayetin manasını bilmek gerekir. O ayetlerde Cenab-ı Hak Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey peygamber hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkarsanız erkeklerle konuşmanızda yumuşak davranmayın ki, yani ağzınızı cilve yaparak konuşmayın. Kasıt bu, yoksa kaba konuşun değil. Kalbinde hastalık bulunan kimse tamah etmesin. Yani karşıdakine cezbeli bir şekilde konuşursanız diyor, karşında kalbinde hastalık bulunan, maraz bulunan kimse tamaha kapıl. Acaba bana bir işaret mi var diye. Güzel, şüpheden uzak bir biçimde söz söyleyin. Güzel konuşun, şüpheden uzak konuşun. Ağırbaşlı, vakur konuşun. Kadın erkek arasındaki ilişkiler, hassas ilişkiler hakikaten. Kadın konuşurken birazcık böyle cilve yapacak olsa karşıdaki erkek hemen kendisine bir mesaj olduğunu düşünmeye başlar. Kalbi değişmeye başlar. Farklı yollara girmeye başlar. Onun için Cenab-ı Hak burada özellikle bu konuşma edebini ifade ediyor. Kadınlar diyor konuşurken vakur konuşun. Böyle cazip, cilveli insanlara cezbedecek şekilde konuşmayın. Yoksa kalbinde hastalık olan insan tamaha kapılır. Evlerinizde oturun. İlk cahiliye çağı kadınlarının açılıp saçılması gibi açılıp saçılarak kırıla döküle yürümeyin. Kırıta kırıta yürümeyin derler bazı bölgelerde. Yani ihtiyaç olmazsa evden çıkmayın. Daha çok evinizde durun. Cahiliye kadınları gibi açılıp saçılmayın. Teberrucel cahiliye. Yürürken de yine böyle dikkat çekici, cazibeli, cilveli yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü kiri gidermek, sizi tertemiz yapmak ister. Yani burada maksat, bunu duyunca belki bazı hanım kardeşlerimiz yanlış anlayabilir. Ya biz işte sıkıntıya sokmak mı istiyorsunuz, eve kapamak mı istiyorsunuz diye. Ama Cenab-ı Hakk'ın diyor, buradan kastı sizi her türlü kirden temizlemek. Sizi tertemiz yapmak. وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا. Yoksa öbür türlü işte insanları cezbedeyim diye konuşması, kıyafeti, yürüyüşü, parfümüyle, işte parfümler özel üretiliyor. İnsanların dikkatini çekecek, herkesi size baktıracak bir parfüm. Bunun için belki kaç tane mühendis çalışıyor. Onları kullanarak lüzumsuz yere dışarı çıkmak, işte insanların dikkatini çekmek, belki arkana peşine bir sürü belayı takmak demektir. Kirlenmene vesile olmak demektir. Hem kirlenir hem kirletirsin. Dünyanın da ahiretinde zor duruma düşürürsün. Burada belki nefse hoş gelir ama ahirette sıkıntısı büyük olur. Dolayısıyla Allah'ın bu emirlerinin hikmeti insanları temizlemek, temiz tutmak, onların iyiliğini sağlamak. Bu emirler peygamberimizin eşlerine yönelik ise de bunların bütün İslam kadınlarına şamil olduğunda şüphe yoktur. Ahzab suresi 32-33. ayetler. Bunların tefsirini okuması lazım. Bütün mümin hanımların, erkeklerin. Bu ayetler erkeklerle kadınlar arasında iffetin, nezahet ve nezaketin hakim olması gerektiğini göstermektedir. Allah'ın ayetleri ve Resulünün sünneti aile hayatımızın nasıl olması icap ettiğini bize öğretmektedir. Peygamberimiz bunun en mükemmel tatbikçisi olmuştur. Ayet-i kerimede geçen hikmetten maksat Hazreti Peygamber'in sünnetidir. Odalarınızda, evinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti tezekkür edin. Demek ki ayet var, Efendimiz'in sözleri var. Allah Teala kişilerin ve ailenin saadetinin Kur'an ve sünnette olduğunu, edebin ve ahlakın en üstününün de bu iki kaynakta bulunduğunu, peygamber ailesinin şahsında bütün Müslümanlara, hatta bütün insanlığa beyan etmiştir. Bilhassa peygamber ailesinin zikredilmesinin sebebi, onların evlerinin vahyin beşiği olmasından ve en mükemmel uygulamanın onların evinde yapılmasından dolayıdır. Niçin Cenab-ı Hak onlara hitap etmiş? Onların odaları vahyin beşiği. Cebrail aleyhisselam oraya geliyor. Vahiy oraya iniyor. Peygamberimizin hadisleri en çok orada söyleniyor. Şeref, vurut eğiliyor. Dolayısıyla onlara hitap edilmiştir. Dikkat edilirse burada arka arkaya sıralanan ayetler birbirinin anlam ve muhtevasını tamamlayıcı bir nitelik arz eder. Bu durum aynı zamanda bize bir usul, üslup ve sistemi de öğretip kavratıyor. O da Kur'an'ı bir bütünlük içinde ele alma, anlama ve kavrama yoldur. Yani konulu tefsir diye son zamanlarda meşhur oldu. Bir konuyla ilgili ayet-i kerimeleri bir araya getirip topluca onları anlamak. Gerçi eski müfessirlerimiz normal sıralı tefsir yaparken de bunu yapıyorlar. Yani her ayeti bir konulu tefsir gibi onunla ilgili bütün ayetleri değerlendirerek işliyorlar. Ancak bu konuda ilmi az olanlar sadece gördüğü ayet üzerine durur. Diğer ayetleri bilmediği için, değerlendiremediği için yanlış hükümlere varır. Bu ayetlerin her biri çeşitli yönleriyle peygamberimizi bize anlatıp tanıtmaktadır. Demek ki pek çok ayet-i kerime bize Peygamber Efendimiz'e itaat etmeyi, onun sünnetini takip etmeyi, onun sözlerine, sünnetine sarılmayı, bir problemimiz olduğunda Allah'a ve Resulüne müracaat etmeyi, Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine müracaat ederek problemimizi çözmeyi, onların verdiği hükme gönlümüzde bir sıkıntı duymadan kayıtsız şartsız itaat etmeyi emrediyor kıymetli dinleyenler. Cenab-ı Hak da bizleri böylesine itaat eden, Allah ve Resulüne itaatte kusur göstermeyen salih, müttaki, muhsin kullarından eylesin inşallah. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.